Merhabalar can dostlarım. Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli ve aziz dinleyenlerimiz. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiler, saygılar ve enişten dualarımızı yolluyoruz efendim. Cumanızı, mübarek Cuma bayramımızı tebrik ediyoruz. Hayatınızın bayram tadında sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, bolluk, bereket, huzurla geçmesini hepinize canı gönülden temenni ediyoruz efendim. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Araçları programındasınız. 2019'un ikinci programında bugün sizlere nasip olursa, kısmet olursa bir sevgi ve saygı ailesi olma konusunu arz etmeye çalışacağım efendim. İnsanoğlunun yaratılışındaki ana hamur sevgi ve saygıdır. Hocam, ana hamur nasıl sevgi ve saygıdır? Çünkü Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattığında ona o güne kadar hiçbir varlığa vermediği irade gücünü vererek, ona öğrenme melekesi bahşederek, onu kerim kılarak, onu şerefli kılarak, ahseni takvim üzere yaratarak, eşrefi mahlukat olarak yaratarak ona çok önemli bir görev, paye ve makam bahşetti. Rabbimiz, yaratıcımız, ilahımız sevmeseydi bu yaratacağı varlığa bunca ikramda ve lütufta bulunmazdı diye düşünüyorum aziz dostlarım. Kur'an-ı Kerim bu olayı bize şöyle anlatıyor. Bir zamanlar Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunluk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni ne güzel överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbim, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Ve allame Adem'e esma kulla, hepsini. Sonra onları meleklere gösterip haydi davanıza sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Melekler dediler ki, ya Rab yücesin sen. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Allah da ey Adem dedi. Bunlara onları isimleriyle haber ver. Bu emir üzerine Adem aleyhisselam onlara isimleriyle onları haber verince Allah ben göklerin ve yerin gayıplarını bilirim. Sizin açıkladığınızı da içinizde gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim dedi. Ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedi. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibre yediremedi. İnkarcılardan oldu. Fesecedu illa iblis, sadece iblis. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olay, Rabbimizin çok özel bir şekilde önem vererek yarattığı ve kendisine halife kıldığı insana verdiği önem ve değeri anlatması bakımından çok çok çok önemlidir aziz dostlarım. Melekleri saf taf dizip secde ettirdiği bir Adem var. Bu vakanın özüne baktığımızda iki kelime çıkar karşımıza. Meleklerin insanı sevmesi ve ona olan saygısı. Başta Rabbimizin insanı sevmesi, sonra yarattığı insanın Rabbini sevmesi ve ona saygısı. Yani özde hamurumuzda var dediğim o sevgi saygı hamurunun ilk oluşumu işte böyledir. İnsan bu fıtratı itibarıyla, özü itibarıyla sevgi ve saygıya muhtaçtır can dostlarım. Gittiği her yerde, bulunduğu her ortamda, hele bu bir aile ise, sevilmek ve saygı görmek ister. Bu sevgi ve saygıyı en kalıcı ve en yüksek şekilde inşa edebileceği kalesi ise hiç şüphesiz ailedir. Okul, şirket, sosyal ve diğer hayatların hepsi, hayatın diğer alanlarındaki bütün o mekanlar gelip geçicidir. Kalıcı olan tek hakikat, İnsanın kendi ailesi içinde inşa ettiği sevgi ve saygı ortamıdır aziz dostlarım. Okul biter, şirket iflas eder, kurum kapanır, sosyal hayat dağılır bir şekilde ama aile bir insanın hayatında son nefesine kadar onunla olan, onunla kalan ve ondan bize kalan en hakiki iz ve işarettir. En hakiki mirastır. Bu yüzden insanlar evlenecekleri kişilerle ilgili ilk önce ve her şeyden önce sevgi ve saygı huzuruna bakmalıdır. Dün gazetelerde manşet haberiydi. Piyasalarda şok etkisi yapan bu boşanma kararında medyanın işlediği tek şey boşanmayla ilgili %50-50 olarak gerçekleşecek mal bölüşümünden sonra dünyanın en zengin erkekleri ve en zengin kadınları sıralamasından bu listenin nasıl değişeceğiyle alakalıydı. Bahsettiğim boşanma Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un eşinden boşanması haberiydi. Medyanın bu boşanmayla dünyadaki zenginler listesi nasıl değişir, mal bölüşümü 50-50 mi olur Jeff Bezos'un eşi dünyanın en zengin hanımları sıralamasında ilk başa mı gelir bu mal paylaşımından sonra? Bunları kaygetti ama halbuki bir aile koçu olarak benim ilk baktığım şey bu olayda ailede biten sevgi ve saygı unsuruna yapılan vurgu oldu. Ayrılan çiftler tweet hesaplarında uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik diye yazdılar. McKinsey ve Jeff Bezos çiftinin bu iç yakan mesajını size biraz açmak istiyorum can dostlarım. Çünkü benzerlerini Türkiye'de de görüyoruz. Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik. Bu cümleyi unutmamanızı istirham ederim. Uzun bir sevgi arayışı. Önce çiftler demek ki bir sevgi arayışında bulunuyorlar. Hanımefendi geldiği yeni yuvasında, beyefendi kurduğu yeni ailesinde aradığı en önemli şey bir sevgi arayışı. Bazen bu sevgi yıpranıyor. Bu sevgide bir yıpranma oluyor. Ve maalesef günümüzün sözde psikologları, sözde aile danışmanları, efendim biraz ayrılın. Bu sevgiyi daha iyi anlamanız için birbirinize olan sevginizi ayrılın, ayrılın diye bir zamanlar nasıl ailelerle alakalı ailelerin içerisine girerek ailenin kendi zürriyetini yok etmesiyle alakalı işte aile planlaması. Ada bakar mısınız? At ne kadar güzel. Ailenin planlanması. Ama aile planlamasının kastı zürriyetinizin kuruması, daha fazla çocuk sahibi olmanızın önlenmesi oldu. Aynı burada da bu sözde psikologlar biraz ayrılın, biraz ayrı kalın. Ama atasözümüz olmuş artık. Gözden ayrı, gönülden de ayrı. Gözden ırak, gönülden de ırak. Dolayısıyla ben bu tür denemelerle, bu tür sözde psikologların tavsiyesiyle sevgi bulamadıkları ailelerde evleri de ayıran çiftlerin yeniden birleştiğine birkaç istisna dışında pek şahit olmadım can dostlarım. Çünkü insan alışır, her şeye alışır. Ayrılığa da alışır. Yalnızlığa da alışır. Kendi başına buyruk okurduğu yeni hayatında eski hayatını bir düşünür. Oradaki çektiği acıları, çileleri, muhabbetleri düşünür. Ve bir denge, bir terazi, bir taraf 51-49 olduğunda o tarafa doğru kayar. Ve genellikle de şeytan 51 tarafındadır. Orayı daha cazip gösterir. Dolayısıyla benim bir aile koçu olarak sizden istirhamım, eğer uzun bir sevgi arayışında bu sevgiyi bulamadığınız bir dönemde ayrılıkla alakalı zihninizde bir şeyler oluşmaya başladıysa direkt Rabbe uyun. Hemen iki tarafında sözüne güvendiği, adaletine güvendiği ehil bir insanı hakem tayin ederek ondan fikirler alın, ondan görüşler alın. Ne yapılması gerektiği ile alakalı ondan yardım alın. Daha fazla kitap okuyun, daha fazla iyi aileleri, İyi çiftleri, iyi eşleri, daha fazla ailesini bir mutluluk yuvası haline getiren insanları görün. Böyle olduğunda, efendim biz severek ayrıldık, ondan sonra kavga etmeden ayrıldık, insanca ayrıldık, birbirimizi çok severek, saygı duyarak ayrıldık falan. Bu boş bir safsata, bundan başka bir şey değil can dostlarım. Tabii ki bizde ölümüne Katolik nikahı diye bir nikah yok. İslam fıkhının bu konudaki şeyi, ben hoca değilim, ne olursunuz üstadlara sorun, radyomuzda birbirinden kıymetli çok değerli üstadlar var. Ama onlardan duyduğum kadarıyla ana ilkemiz hayırla tutmak olacak, en hayırlı olmak adına. Ama hayırla tutamadığımızı da hayırla bırak olacak. Bu konuda sevgili Murat abinin de tavsiyesiyle inşallah size arz ettiğim 52 konuda bulunmayan ama onun da ricasıyla inşallah bu yılın programını alacağım bir konuyu da size arz etmek istiyorum. Boşanmanın İslamca olması, insanca olması demek ki bu konuda da yürek yangınlığımız devam ediyor. Yani hayırla tutamadığımız eşlerimizi bırakma konusunda hayırla bırakamadığımız bir dönem yaşıyoruz maalesef. Kavgalar, İşte dedektif tutmalar, mafya tutmalar, dövmeler, vurmalar, öldürmeler, Allah muhafaza birbirinden çocuklarını kaçırmalar. Malla alakalı zaten hiç oraya değinmiyorum. Rızık Allah'tan takdir ettiği kadar size bir şekilde gelecek, yazdıysa olacak. Ama mal kaçırmayla alakalı da avukat kardeşlerimden, dostlarımdan bu bilgileri duyuyorum. Aziz dostlarım, evliliğin insanlık hamurunda, fıtratında olduğu kadarıyla bir sevgi ve saygı evliliği olduğunu, ortamı olduğunu, yuvası olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hangi evliliği görsem, hangi boşanmayı görsem, hangi aile kavgasını görsem, hangi çifte aile koçluğuyla alakalı bir danışmanlık versem, aradıkları şeyin sevgi ve saygı olduğunu görüyorum. bulamadıklarında da başka arayışlara girdiklerine şahit oluyorum. Aynı McKinsey ve Jeff Bezos çiftinin de beyanlarında, tweetlerinde dün yazdıkları gibi. Biliyorsunuz şirketleri Amazon, Apple'dan sonra 1 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşan ikinci şirket olarak tarihe geçmişti 2018'de. Genç kardeşlerimiz, evlenme aşamasında olan kardeşlerimiz, inşallah bize kulak veren, bizi gönül evinde misafir eden şu andaki can dostlarımız bu noktayı inşallah ıskalamazlar. Parayla saadet olmaz, olmuyor, olmayacak. Bunu kafalarına, beyinlerine kazırlar inşallah aziz dostlarım. Çok McKinsey ve Jeff Bezos çifti çok dolu dolu bir evlilik hayatı yaşadıklarını ve 25 yıl sonra boşanacaklarını bilseler bile yine de evleneceklerini beyan ettiler. Ama bu beyanda da ibretlik noktalar var. Birlikte evli bir çift olarak diyor müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak yine birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Yani ebeveyn dediği artık 4 çocukları var, o çocukların anne babalarılar ama birbirinin eşi yok, eş yok bu tanım içerisinde. Çocuklarının anne babalarılar, birbirlerinin arkadaşlarılar, yatırım ve proje ortaklarılar artık ama asla eş olarak birbirinin eşi, ruh ikizi, gönül ikizi değiller. Müthiş bir gelecek var önümüzde diyorlar. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız. Bunun da çok mümkün olmadığını görüyorum ben. Yani Türkiye'de de birkaç örnek var bununla alakalı. Basında çok böyle işlenen, göz önünde tutulan, hepimizin bildiği birkaç örnek var. Bir şekilde ayrılsalar da çocuklarının hatırına ilişkileri devam eden, ilişki dediğimde aile ilişkisini kastetmiyorum, evlilik ilişkisini. Ama bir dost ve arkadaş olarak en azından hani magazin dünyasında çok böyle sıklıkla bahsedilen birkaç örnek var. Ama bu açıklamada önce para, yaşanan müthiş hayat, müthiş gelecek, yatırım, ortaklık, dostluk bunların hepsi hikaye can dostlarım. Açıklamada asıl olması gereken iyi bir eş vurgusu yok. Yani 4 çocuklarına anne baba olmaya, arkadaş ve dost olmaya hatta ortak olmaya devam edecekler ama birbirinin eşi olamayacaklar artık. Bunun çok büyük bir yürek yangını olduğunu biliyorum. Elde olan onca imkan, para, mal, mülk, meşguliyet ve itibar evliliğin devamını getirmeyi sağlayamıyor canlar. Sağlayamamış, sağlayamayacaktı. Yani hiçbir zaman aile içerisinde eşimizin gönlünü belli hediyelerle kazanabiliriz. Yani gönül kazanmaya hediyeler bir vesile olabilir. Ama gönül evi hediyeyle inşa edilmez. Sevgiyle, saygıyla inşa edilir. Birazcık onun süslenmesi, birazcık daha gönlünün alınmasıyla alakalı, daha canlı tutulmasıyla alakalı, meşguliyet terapisi, aile içerisindeki ortak faaliyetler, kullanılan imkanların ikisinin de çiftlerin ikisinin de hayrına bir şekilde adaletle, adil bir şekilde kullanılması gibi güzellikler. Bunlar dünya hayatının süsü. Rabbimiz bizim için yaratmış. Dolayısıyla helalinden olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki israfa kaçmasın. Aşırı bir lükse ve marka çılgınlığına düşmesin. Bunlar evliliğin devamıyla alakalı destekler. Ama sadece bir evlilik imkanla, parayla, malla, mülkle ya da makamla, mevkili itibarla olmuyor, kurulmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Eşlerinin birbirine olan sevgi ve saygısı bitince aziz dostlarım, evlilik de bitiyor. Yani belli ki birbirine olan güvenleri bitmemiş ama güven tek başına evliliği kurtaracak bir unsur da değilmiş demek ki. Aynı az evvel ifade ettiğim paranın, hediyenin, imkanın, mal mülkün, sahip olunan iyi bir kariyerin evliliğe destek olacağını biliyoruz. Yani evliliğin süsü olacağını biliyoruz ama kariyer tek başına aile kurmak için, para tek başına yuva yapmak için, sahip olunan mal mülkler o gönle girmek için tek başına bir unsur vesile değil. Aynı bu şekilde güven de böyle. Yani hocam ben bu gördüğüm kişiye çok güvendim. Onun için içimde sevgiyle alakalı bir kıpırtı olmadı ama bir güven telkin etti evlendim. Hayır. Daha sonrasında o sevgi ve saygının fakiri olacağınızı, dilencisi olacağınızı lütfen unutmayın. Sevgi ve saygısı olan insanlar zaten birbirine güvenirler. Yani güvenen insanlar sevgi ve saygı duymayabilirler. Güven, ortaklar arasında bir güvendir. Bazı ortaklıklar sevmesen de, saygı duymasan da para adına, imkan adına, makam adına, piyasada öyle olması adına devam edebilir. Ama sevgi ve saygının eksikliğinde hiçbir şey devam etmiyor. Zaten birbirine güvenen ortaklar da o hisseleri ayırıyorlar. Güzellik, aziz dostlarım, para, soy, sop, makam, mevki, ünvan, prestij ve kariyer evliliklerini biz gönül değil de mantık evliliği yaptık hocam diye savunan danışanlarımın hiçbirinin mutlu olmadığını gördüm. Yani mantık evliliği nasıl oluyor bu mantık evliliği? Hani mantığa uyuyor mu bir kere yani? Sadece güzelliğe bakmışsınız, sadece makamına bakmışsınız, sadece kariyerine bakmışsınız. Hepsi gelip geçici şeyler bunlar ama. Zaten mutlu olmadıkları için gelmişler bize. Onun için karar vermişler boşanmaya. Genellikle de bize gelenler hani evlilikleri çok muhteşem giden insanlar değil. Bununla ilgili yani 18 yıllık kariyer hayatımda bununla alakalı son kariyerim dediğim 18'den beri çünkü bu işi yapıyorum. Birkaç örnek dışında hani çok iyi ailelerde hocam bu ailenin iyiliğini nasıl devam ettiririz kaygısının dışında bu kaygıya sahip olan 3-5 dışında örnek görmedim yani. Genellikle kaporta zarar gördüğünde, yürek yandığında, kalp kırıldığında bize geliyorlar. Size tavsiyem, aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları, asla ve asla mantık evliliği yapmayın. Mantık biraz kurnazdır, hesaba dayanır. Kendine yontar, kendini korur. Hep kendi kendine yontar. Ama bir sevgi ve saygı evliliğinde çiftler kimin için sevdiklerini biliyorlarsa ve bu sevdikleri eş adayına saygı duyuyorlarsa bu evlilik bir sevgi ve saygı evliliği olarak tarih yazabilir. Bazen itirazlar geliyor. Hocam biz de sevgi evliliği yaptık hocam ama yürümedi. Tek başına sevgi evliliği yürümez. Çünkü sevgi gençler için muhakkak dış şartlara bağlı koşullu sevgidir. Evini, arabasını, makamını, mevkisini sevdiği için, yüzünü, yüz güzelliğini sevdiği için, boyunu, posunu sevdiği için, vücudunu sevdiği için evlenen gençler aslında resme değil çerçeveye bakmış oluyorlar. Çerçevenin cazibesine kapılmış oluyorlar. Güzellik denilen şey hoş bir kaportadan başka bir şey değil aslında can dostlarım. Anında değişebilir öyle değil mi? Şekli şemali anında sizi dumura uğratabilir. Bir saniye sonrasının garantisi olmayabilir. Zarar görebilir, yanabilir, felç olabilir, hasta olabilir, pörsleyebilir, sarkabilir. Deridir sonuçta. Aşık olan yüz belli bir rahatsızlıkla sürekli kanayan bir yaraya dönse kim sever, kim öper, kim koklar bir düşünün. Dolayısıyla deriden insana bir hayır yoktur. Deri olmazsa olmaz, amenna. Ama deriyi merkeze alan bir evlilik deli evliliğidir. Her an değişmesi muhtemel bir şeye bakıp aile olmaya karar vermek gerçekten benim için bir delilik işaretidir. Güzellik deriye bağlı. Düşünün 70 kiloluk bir bayan 100 kilo daha alsa o hantal yapısıyla değişen ölçüleriyle eski beğeniyi alabilir mi? 170 kiloluk bir kütleye gençler hocam biz aşık olduk evleniyoruz diyebilirler mi? Yani derinin şekli itibariyle sırf güzelliği için evlenilen bir durumda o kararın kalıcı mutluluk getirmeyeceği kesin. Peki ya zenginlik? O da deri gibi bir koruma kalkanına bağlı değil mi? Parayı koruyan cüzdan, kasa, banka bunlar gidebilir her an. Para bitebilir, yanabilir, çalınabilir, iflasla zarar edilebilir. Bütün bunlar gittiğinde, para bittiğinde, zenginliğe taparcasına aşık olan, bu devirde zengin koca bulacaksın hocam diyenlerin sonu sizce nasıl olur bir düşünün can dostlarım. Eşinin yüzü ya da vücudu zarar gördüğünde, güzelliğine aşık olan insanların sevecekleri ve saygı duyacakları nitelikte gitmiş ve bitmiş oluyor. Ya da parayı önemseyip parası ve zenginliği için evlenen insanların para bittikten sonra saygı duyacakları bir özellik kalmıyor ortada. Ve evli kalmak için de bir sebep olmuyor dolayısıyla. Bitirmiş oluyorlar bütün sebeplerini, maddi sebeplerini, gelip geçici sebeplerini. Halbuki düşünün bir evliliklerini bir sevgi ve saygı evliliği yapan o ruhu güzel insanlar bedensel güzellik olmasa bile evliliklerini birbirine olan sevgi ve saygılarını devam ettirecekleri bir sebeple yaşatıyorlar. Çok örnekler var böyle. Hani az evvel söyledim 70 kilogramlık bir hanımefendi 170 olduğunda nişanlısı ne diyecek bir düşünün. Ama bazen de bu sevgi ve saygı olan evliliklerde vücuttaki türlü türlü engellere rağmen çok örneklerini gördüm böyle. Sevdikleri insana aşık olarak bu evliliği devam ettiren, o zahmeti çeken, o külfete katlanan, bize göre dışarıdan bakıldığında o külfeti, eziyeti, çileyi çeken ama o çilenin içindeki lezzeti de, manevi lezzetten bahsediyorum, keşfeden insanlar bütün engellere rağmen, bütün o deride var olan, maddiyatta var olan, cesette var olan engellere rağmen, ruhta bir engel olmadığı için, gönülde bir engel olmadığı için, sevgide bir engel olmadığı için çok mutlu, mesut bir hayat sürebiliyorlar. İşte burası bence evliliklerin kırılma noktası oluyor can dostlarım. Evlilik amaçsa amaç bitiyor. Evli olduğunuz anda evlendik, tamam, bitti. Evli kalmaya bir sebep bulunamıyor. Ama evlilik bir araçsa, o ulvi amaçlar doğrultusunda her ne olursa olsun çiftler birbirine sevgi ve saygılarını kaybetmiyorlar. Özellikle magazin dünyasında medyanın sıklıkla böyle gözümüze sokmaya çalıştığı o çok böyle meşhur insanların birkaç saatlik evliliklerinin sebebi de bu olsa gerek. Kafaya koyuyorlar, benim şununla evlenmem lazım. Niçin? Çünkü çok güzel. Niçin? Çünkü medyada çok yer alacağım. Çünkü bütün dünya beni konuşacak. Çünkü benim ne kadar ona layık bir eş olduğumu konuşacak. Yani beni konuşacak. Evlendiklerinde de o hafta, o ay kendisi konuşulmuş oluyor. Amaç gerçekleştirilmiş oluyor. Ondan sonra niçin birbirinin kahrını çeksinler ki? Deriye aşık olan insan, bedene aşık olan kişi bir hastalık durumunda eşini terk edip gidebiliyor dolayısıyla. Gazeteler, okuyun bir bakın, kanser olan eşini aldattı, terk etti haberleriyle dolu. İlla kanser olmasına gerek yok. Küçük bir hastalıkta kapı dışarı edilen, illa hastalık olmasına gerek yok. Sevgi bittiğinde saygısını yok eden, tüketen insanların birbirine zarar verdiği haberleriyle dop dolu medya. Paraya pula aşık olan insanın, aziz dostlarım, iflas durumunda eşine olan aşkı da iflas ediyor bence. Bitiyor, tükeniyor, gidiyor. İlla iflas da gerekmiyor. İlk zorlukta aile arabasından inen, evliliğini şarta, şurta, karta, kurta bağlayan kişiler oluyor. Halbuki sevgi şart tanır mı? Hangi şart sevgiden daha büyük olabilir ki? Mesela düşünün, hayatınızın aşkıyla, ilahi bir aşkla bağlandığınız o güzel hanımefendiyle, o yakışıklı beyefendiyle evlilik kararı vermişsiniz ve çiftlerden bir tanesi sigara içiyor. Bağımlılık derecesinde sigara içiyor. Sevgi varsa, hayatının en önemli aşkı da oysa, bir tanem aşkım ne diyorsa işte, evleneceğiz seninle ama sigarayı bırakmanı istiyorum. Sizce ne olur cevap? Yok, ben buna devam edeceğim, olur mu? Dolayısıyla bütün şartları, kayıtları, bütün şurtları, şartları, şurtları, her şeyi yani yok eder sevgi. İnsan ruha aşık olup deriyi ve bedeni, parayı pulu ortadan kaldırdığında hastalıkta birbirine daha fazla kenetleniyor. Zorlukta birbirine daha fazla kenetleniyor. Çilesi zevk oluyor onlara. Yardımcı olmak için o çilekeş durumlar içerisinde seferberlik ilan ediyorlar sanki. Zorluklar bir anlamda onları perçinliyor aziz dostlarım. Çözüm buldukça, birbirine yardımcı oldukça keyif alıyorlar bu tür çiftler evliliklerinde. Çile çektikçe aşk derdinden hoşem el çek ilacından tabip diyen Fuzuli gibi inliyorlar. İlahi aşka meftun pervaneler gibi çile bülbülüm çileyi çekiyorlar ama neşeyle. Surat asmıyorlar, asla isyan etmiyorlar, kalp kırmıyorlar, öfkelenmiyorlar, dellenmiyorlar aziz dostlarım. İmtihanın yükü arttıkça fiziksel, duygusal kaslarını geliştirip el birliğiyle o yükün altında kalmamaya ve o yükün altından kalkmaya çabalıyorlar. Mutlulukları öylesine geçerken görülmüş, yolda bulunmuş bir mutluluk olmadı. Bizzat ateşin tadını yanarak öğrendikleri, kendilerince çekilen çileler üretilmiş hakiki mutluluk olduğu için de değil, kadir kıymet bilen böyle bir ölümsüz ve ebedi bir mutluluk vesilesi oluyor. Şevk veriyor onlara. Evliliklerin bir sevgi evliliği olması zaruretine bir başka delilimiz daha var. Yani sadece insanın fıtratında bu sevgi ve saygının olması değil. Yine Kur'an-ı Kerim'de içinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir buyruluyor. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için dersler vardır. Yani Allah varlığının ve kudretinin delilleri olarak, delillerinden birisi olarak eşlerin arasındaki sevgiyi ve rahmeti var etmesini, meveddeyi var etmesini anlatıyor bize. Bu çok önemli bir delil. Yani insanoğlunu yaratan Rabbimiz onu Adem ve Havva olarak yaratan Rabbimiz, onu çift olarak, eş olarak yaratan Rabbimiz, demek ki tek başına, bencilce, egoistçe, kendi keyfimize keder bir hayat sürmememizin de fıtri olarak modelini kurmuş oluyor daha henüz biz cennetteyken. Eşlerimiz olan sevgimiz bu açıdan ilahi bir sevgidir. İçimizde, fıtratta, hamurda var olan, yaratılışta var olan bir sevgidir can dostlarım. Ve Allah'ın bizde yarattığı bir sevgidir. Birbirinize olan sevginizi tükettiğinizde, yok ettiğinizde Allah'ın yarattığı bir aşk ateşini, alevini, ışığını söndürmüş olduğunuzu asla unutmayın. Allah'ın yanmasını murad ettiği bir lambayı söndürdüğünüzü, Allah'ın böyle ışık saçmasını murad ettiği bir kalbi küllendirdiğinizi, kararttığınızı lütfen unutmayın. Hazreti Peygamber Efendimiz yıllandıkça eskiyen değil, yıllandıkça artan bir sevgiye sahipti eşleriyle alakalı. Vefatından sonra bile Hazreti Hatice validemizi hep hayırla yad etmesi bundan dolayıydı. Severdi ve sevdiğini söylerdi. Onun validemiz Hazreti Ayşe annemizle alakalı sevgisi de beni seviyor musun ya Resulullah sorusuna verdiği cevabında olduğu şekliyle evet ey Ayşe seni seviyorum sözünün ifadesinin manasındaki kalıcı sevgiydi. Ayşe validemiz arada sorardı ne gibi seviyorsun ama ne gibi ey Allah Resulü. Efendimiz de kördüğüm gibi diye cevap verirdi. Yani kördüğüm değil mi? Artık kördüğüm artık açılmaz değil mi? Kalıcı bir sevgi olduğunu buradan anlıyoruz. Ama bir müddet sonra gelip ya Resulallah kördüğümden ne haber diye soran eşi Ayşe'ye ilk günkü gibi diye cevap vermesi de ilahi sevgilerinin yıllandıkça yıpranmadığını bilakis sağlam sapasağlam bir şekilde ilk günkü halini muhafaza edebildiğini göstermesi bakımından çok çok önemlidir aziz dostlarım. Can dostlarım sevgimizin kördüğüm gibi olması ve o kördüğümün ilk günkü gibi olması peki neye bağlı? Ailede geçen süre zarfında eşlerin birbirine olan sevgisi aynı zamanda onların birbirine olan saygısını da artırıyor. Yani saygı duyulan bir eş olduğumuzda o düğüm açılmamaya, o bağ kopmamaya çalışılıyor ya da devam ediyor. Bu saygı sayesinde eşler birbiriyle gurur duyar, onur duyar. Süfli ve dünyalık sevgiler zorlukla yıpranır ve aşılır ama ilahi sevgiler her zorlukla halter kaldıran bir haltercinin daha ağır kilolarla ağırlık çalışması gibi aziz dostlarım. Bu ağırlıkları kaldırdıkça kasların gelişmesi gibi bu çiftlerin de daha fazla manevi ve duygusal kasların gelişimine ve daha fazla yükün altından kolaylıkla kalkabilmesine yardımcı olur. Sevgi mayamızdadır. Mayamızdır bizatihi, hamurumuzdur. Bunu küçük bir kız çocuğunun oynadığı oyununa bile baktığımızda görebiliriz. O oyuncak bebeğine bir anne şefkatiyle sarıldığında içinde müthiş bir anne sevgisi olduğunu görürüz. Mayada, hamurda o vardır. Çünkü fıtratta o vardır. O sevgi o küçük kızımızın gönlüne nakşedilmiştir. Anne yavrusuna verdiği o ilahi sevgiyle cenneti ayaklarının altına serdirmeyi başaran yüce bir varlıktır. Fedakarlığı saygımızı da kazanmasına yol açar. Ve o fedakarlığı yine Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle o zahmetli hamilelik süresi, sonrasında gelen lahusalık dönemi, emzirme dönemi. Yani ben bir annenin çocuğu 3 yaşını bitirene kadar derin bir uykuya dalamadığını düşünüyorum. Keşke beyefendiler bunu bir anlasalar. Yani fedakarlığın zirvesinde. Yani mesela hanımefendi bir yere gitse gün içerisinde beyefendi gazetesini okur, televizyona bakar, filmini izler, arkadaşıyla sohbet eder, gider bir yerde oturur, çay içer, kahve içer, bir şey yapar. Ama bir anne için öyle değildir yani. Sürekli bir gönül rabıtası vardır. Birbiriyle bağlıdır gönülden, kalpten ve ona uyku yoktur artık o 3 yıl boyunca. Birkaç tane çocuk dünyaya getiren bir hanımefendinin demek ki 10-15 yıllık uykusunun hiç olmadığını düşünürsek onunla ilgili fedakarlığı biraz daha iyi anlamış oluruz. Aynı şekilde babada da vardır ama ailesi için yaptığı fedakarlıklarla anne kadar olmasa da kısmi bir sevgiyi ve ilahi bir saygıyı hak eder. Dış dünyada eşinin ve çocuklarının maişeti uğruna helalinden olması kastıyla azmederek, cehd ederek çaba öyle pek de yabana atılır bir çaba değildir aziz dostlarım. Mutlak bir saygıyı hak eder. Şimdi tabii fıtrat böyle kurulmuş ama efendim çalıştınlar mı çalışmasınlar mı, eşlerimiz para kazansınlar mı kazanmasınlar mı? Yani bunun son dönemde hocalarımızdan aldığımız beyanlara göre hanımefendilerin kendi fıtratına, kişiliğine, karakterine göre olduğunu görüyoruz. Çünkü Hazreti Hatice validemiz sonuçta çok büyük bir tüccardı. Döneminin en büyük tüccarlarından bir tanesiydi. Yani bu konuda çalışmasınlar, evlerinde otursunlar gibi bir şey söyleyecek durumda değilim ama çalışan bayanların da eşlerine olan saygısını kaybetmemesini de bir ana şart olarak, şuracıkta bir not olarak değinmiş olalım. Evlilik döneminde evlilik teklifini kabul eden hanımefendinin sadece eşinin sevgisiyle yaşaması imkansızdır. Onun için bugünkü programın adı ailemizi bir sevgi ve saygı ailesine, evliliği bir sevgi ve saygı evliliğine dönüştürebilmek. İçine girdiği ailede kendisine saygı duyulması da gerekir. Gelin hanımefendinin ya da hanım kızımızın evlatlarına eş olan bir gelin gelmiştir aileye çünkü. Artık evlatlarına ömür boyu bakacak, onunla hayatını paylaşacak, doğacak torunlarına analık yapacak bir hanımefendi karşımızdadır. Ve bu hanımefendiye duyulması gereken saygı duyulmadığında ailelerde ilk kopuş başlar aziz dostlarım. Gelin hanım geldiği yerde saygı görmeye kendisi de saygıda kusur eden saygısız bir hayata mecbur kalır çaresiz. Bu da çöküşün ailelerde ilk adımıdır. Theodor Herzberg'un çok sevdiğim bir sözü var. Bir babanın diyor çocuğuna verebileceği en güzel hediye onun annesini sevmektir. Ne kadar önemli bir söz. Çocuk bu sevgiyi görerek büyürse sevgiye olan inancı pekişir. Aileye olan bağ kuvvetlenir. İçinde sevgi ve saygı barınmayan ailelerde ise geleceğe sizce nasıl bir mesaj vardır bir düşünün aziz dostlarım. Niye evleneyim ki ben diyecektir çocuk. Annem ve babam gibi olacaksam, ninem ve dedem gibi zulmedeceksem, ben de bir kayınvalide olup gelinin hakkına gireceksem bu evliliğin ne anlamı var diye düşünüp ertelecektir. Evlilikten korkacaktır. O içindeki korku dolayısıyla içine kapanacak ve kepecektir. Bu açıdan ailelerin daha ilk kuruluşunda bu fıtri unsurların var olup olmadığına bakılmalıdır. Hanımefendinin içinde bir anne sevgisi var mı? Bu evlilik kararında çok önemli bir noktadır can dostlarım. Bir batıya bakın lütfen. Aday olan hanımefendinin içinde bir annelik sevgisi mi var yoksa eş adayına duyduğu karşı cins sevgisi mi var? Efendim gençler birbirine aşıkmış. Onu boş verin bence. Onu geçin. Bu aşk annelik makamında da bir aşkı barındırıyor mu içinde? Bakıyoruz hayır. Nasıl anlıyoruz bunu? Avrupalı genç kızlar zavallı bir şekilde, acınacak bir şekilde yaz dönemi geliyor. Ben hamile kalamam, kalırsam göbeğimin fit şekli bozulur, mayo bikini giyemem, vücudumu bebek için sarkıtamam gibi safsatalarla daha ilk baştan anne olmaya çekince koyuyorlar. Peki çocuk da lazım, zürriyetlerini yoksa kim koruyacak? Toplum çökecek, bunu biliyorlar. Bir de devletin çocuk başına verdiği primler, teşvikler var, buna da ihtiyacı var yeni kurulan ailenin. Peki bu durumda ne mi yapıyorlar? Lütfen beni affedin aziz dostlarım. Avrupa'da kiralık rahim ajansları var. Aynı bakıcı ve dadı bulur gibi bebeğini kendi aile, yani yeni evlenen çiftin kendisi için rahminde taşıyacak, sonrasında doğuracak bir kiralık taşıyıcı anne arıyorlar. Taşıyıcı anne. Tanıma bakar mısınız? Taşıyıcı anne. Bulunca ya eşinden ya da işte sperm bankasından aldıkları spermle tüp bebek yöntemiyle bunu taşıyıcı anneye yüklüyorlar. Ve öylelikle bir çocuk doğuyor. Sizce bu birliktelik mutlu bir evlilik olarak yürür mü? Size kati bir kıstas sunayım can dostlarım. İçinde fedakarlığın, vefakarlığın olmadığı, sevginin, saygının olmadığı hiçbir faaliyet yürümez, yürüyemez. Çünkü zamanla ruhsuzlaşır. Çünkü fedakarlık, kardan feda edilen her meblağ ruha yakıt olarak gider. Ruh onu yakıt olarak kullanır. Ruhu besler. Menfaatperestlik ise, menfaatperverlik ise ruhu üzer, sıkar, yok eder, köreltir. Evliliklerin bitmesinin en temel sebeplerinden biri fedakarlık yapılmaya yapılmaya birbirine olan saygısını kaybeden çiftlerin birbirinden sevgi olarak da aşk olarak da soğuması değil midir? Taşıyıcı anne, koruyucu anne, bakıcı anne, yani bu tanımlarda siz bir anne görüyor musunuz? Sperm bankası dediğimizde bir babalık unsuru görüyor musunuz? Babalığın bankası olur mu? İlahi bir amaç uğruna yaşayan bir ulvi duygu olmadan, ruha yakıt ve evliliğe enerji vermek mümkün değildir aziz dostlarım. Batının işte hızla evliliklerden soğuması, evlilik yerine şimdilerde bizde de medyanın afişte ettiği nikahsız birlikteliğe yönelmesi, işte evli değiliz, birlikteyiz ve de çok mutluyuz diye bunu bize nakşetmeye çalışması, fedakarlıklardan kaça kaça, bencil ve egoist bir hayat yaşaya yaşaya ruhlarının enerjisiz kalması dolayısıyladır. Evlilik yaşının hızla batıda, bize kalan kısmıyla da batıyı modellediğimiz için bizde de hızla yükselmesinin, 18'lerden 28'lere, 30'lara, 32'lere çıkmasının en önemli sebebi bu kadın ya da bu adam tanımlarıdır. Bu kadın, hani bu kadın diye düşündüğünüzde ya da bu adam diye bahsettiğinizde, yani ben bu kadın için kariyerimi feda etmem, ben bu adam için kariyerimi feda etmem ya da bu kadın ya da bu adam kariyerimi feda etmem için değer mi, buna değer mi gibi hesaplar. Halbuki aşk dediğimiz şey okuldan da, üniversiteden de, işten de, kariyerden de, meslekten de, yaşadığın şehirden de, her şeyden de daha önemlidir. Çünkü içinde ilahi bir aşkı barındırıyordur. Ama bunu ancak elimizdeki tüm ilahi aşkları kaybedip karşılığında elimize tutuşturulan 3-5 kağıt parçası, işte karne, diploma, transkript, bonservis ya da emekli cüzdanı aldığımızda anlarız ama artık iş işten geçmiş olur. Peygamber Efendimizin sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır buyuruyor. Yani kendi gemisini yürüten kaptan olma hali değil evlilik. Bilakis eşine en hayırlı olma durumu bir çaba gerektiriyor, bir fedakarlık gerektiriyor, bir sevgi ve saygı gerektiriyor. Peki bir düşünelim lütfen. Bir insan eşine nasıl en hayırlı olabilir? Gönle sevgiden büyük hayır mı var can dostlarım? Kalbe saygıdan büyük sürur mu var? Makam ve mevki peşinde koşan, askeri de rütbe peşinde koşan insanlar tanıdım ben. Emekli olur olmaz inanın, yani rütbeleri sökülür sökülmez depresyona giren insanlar gördüm, zavallılar. Işığını omuzlarındaki apoletlere takılı yaldızlı yıldızlardan alıyorlarmış meğer. Ya da tayini çıkınca, makama gidince, görevden alınınca, tenzili rütbe yapılınca sönen insanlar gördüm ben. Makam koltukları ve büyük masalardan alıyorlarmış zavallılar enerjilerini. Kartvizideki ünvan gidince kuru kuru boş bir isimle kala kalmak çok acı olsa gerek onlar için. Dolayısıyla evliliklerde sizin oğlunuz nerede çalışıyor, sizin mahtum ne kadar para kazanıyor, sizin evladınızın evi nerede, arabası ne model gibi ilkel, süfli, gaddar, barbar, gayri insani sorularla evlilik dönemlerinde adayları bunaltmayalım can dostlarım. Huya bakalım, karaktere bakalım, ahlaka bakalım, eğitime bakalım, edebe bakalım. Bakın bakalım, bu baktığınız şeyler yürekte var olan ve var olan o yürek bir insanı ilahi bir gaye uğruna bir ömür boyu sevmeye yetecek kadar büyük mü? Ve öyle koca bir yürek bulduğunuzda sakın kaçırmayın derim. Dininizin yarısını tamamlayacaktır. Sizi daha iyi bir siz yapacaktır. Sizin kendinize olan sevgi ve saygınızın da artmasına vesile olacaktır. Çocuklarınıza iyi bir anne ya da iyi bir baba olacaktır. Akraba hatırı sayacaktır. İnsanca yaşayacak ve size de insanca yaşama fırsatı verecektir. Bu açıdan sakın kaçırmayın derim. Gözde o sevgi parıltısını ve size olan saygı ışıltısını görürseniz, sizi niye sevdiğini ve size niye saygı duyduğunu makul gerekçeleriyle anlayabilirseniz, kesinlikle böyle bir adayı kaçırmayın derim. Peki ya hocam, biz evliyiz, şimdi biz ne yapacağız diyorsanız, birbirinizi sevmenize, daha fazla sevmenize, aranızdaki saygıyı daha fazla yüceltmenize yardım edecek güzel meşguliyetler bulun derim. Hayatınızı kendinizden daha değerli ulvi amaçlara bağlayın derim. Bu uğurda mücadele verin derim. Bu süreçte aşkınızın yenilendiğini, birbirinize olan sevgi ve saygınızın arttığını göreceksiniz. Ve aşkın dibe vurduğu, halinizde saygının mumla arandığı zor ve acı bir dönemden geçiyorsanız muhakkak kitap okuyun derim can dostlarım. Hayatı roman olan büyük insanların hayatlarını okuyun. Yaşayan aile abideleriyle tanışın. Mesela Mim Kemal Öke hocamın hayatını okumakla başlayabilirsiniz. Ya da onun merkezine giderek tanışabilir. O yürek yangını, ibretlik hayat öyküsünü onun kendi dilinden dinleyebilir. Ve onun merkezinde, onun o ulvi gayelerine siz de dışarıdan bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak destek verebilirsiniz. Göreceksiniz, sevgi ve saygının var ettiği ailelerde ilahi aşk her ne zorluk yaşanırsa yaşansın, asla ve asla aileye zarar vermiyor, veremiyor. Aşkı öldüremiyor, bağları kopartamıyor can dostlarım. Ayrıca bir sözlük çalışması öneririm size. konuşmalarınızda daha fazla sevgi ve saygı sözcükleri olan eşlerin sevgilerinde de bir artış oluyormuş. Birbirini sevseler bile bunu olumlu sevgi kelimeleriyle desteklemeyen eşlerin sevgileri de zamanla azalıyormuş. Ne olur? Ne olur? Daha fazla sevgi kelimeleri katsak hayatımıza. Sana aşıkım, aşkım, bir tanem, sevdiğim, sevgilim, sevdiceğim, canım, canımın içi, tatlım, kıymetlim. Çok mu zor? Seni çok seviyorum. Seni bana bahşeden Rabbime şükrediyorum. İyi ki seninle evlenmişim demek çok mu zor can dostlarım? Ne mutlu ki Rabbim seni karşıma çıkartmış. İyi ki seninle tanışmışım. Şükür ki seninle evliyim. Ne mutlu ki seni tanımışım. Seninle çok mutluyum. Seninle çok huzurluyum. Seninle gurur duyuyorum demek çok mu zor? Senin hayranınım ben, sana hayranım ben. Çok özledim, yolunu gözledim. Sen benim için çok özelsin, ne kadar da güzelsin demek çok mu zor? Allah bir yastıkta kocamamızı nasip eylesin. Ne olur biraz daha sevgi, biraz daha saygı diye dualarda buluşmak çok mu zor? Size yalvarıyorum can dostlarım. Ne olursunuz? Eşinizi gördüğünüzde bir sevgi sözcüğü söyleyin. Daha fazla dokunun. Elini omzuna attıysa avucunuzda, o elini alıp sevgiyle size dokunan eli sevgiyle öpün, teşekkür edin. Sevdiğinizi daha fazla tekrar edin. Seviyorsanız hediye alın. Ben sana Allah'ın en büyük hediyesiyim Nalan diye psikopata falan bağlamayın. Yaptığı iyilikleri unutturmayın. Sık hatırlatın. Ama maalesef eşler yapılan kötülükleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sersettikleri için beyni de gönlü de yıpratıyorlar. Bırakın iyileşsin yara. Kazmayın, deşmeyin, eleştirmeyin, sabredin. Sevgi ve saygı varsa sabır en büyük göstergesidir bunun. Seven sabreder, saygı duyan tahammül eder. Ama siz de eşinize sabrediyor diye sabrı taşını çatlatmayın can dostlarım. Nasıl olsa taşıyor diye yükünü artırmayın. Paylaşın, önemli günleri hatırlayın, makul şartlarda kutlayın. Sofranıza daha fazla hısım akraba davet edin. Aile bütçesi oluşturup fakir fukaraya yardım edin. Sosyal somut projelerine katılın, tasarruf edin. Lükse ve aşırıya kaçmayın, mütevazi yaşayın. Göreceksiniz bütün bu saydığım unsurlar içinizdeki, ailenizdeki, kalbinizdeki sevgi ve saygıyı artıran ruhsal yakıtlar olacaktır. Resulullah Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de kamil bir imana sahip olamazsınız buyuruyor. Ömür boyu hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, darlıkta ve zorlukta birbirini sevmek üzere söz vermiş iki insandan daha büyük bir sevgi abidesi mi olur? Sevginizi cennet kılavuzu yapacağınız, ilahi bir aşk yaşamanız ve yaşatmanız temennisiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.